Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 23 Ağustos 2021, yeni bir haftaya başlıyoruz. Günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Gündem yoğun. Bütün hafta sonunu derledim sizin için. Elbette Covid-19 notları olacak ama bütün dünyanın gözü kulağı Afganistan'daki gelişmelerden, tahliye operasyonları, Taliban yönetiminde nasıl bir Afganistan ortaya çıkacağına odaklanmış durumda. Programın ikinci yarısında Afganistan değerlendirmelerine devam edeceğiz. Uluslararası politikada en başa çıkan başlık bu artık. Konuğum araştırmacı Şanlı Bahadır Koç olacak. Kendisinin hem bir aslında Taliban'ın kontrolündeki bir Afganistan ki küçük çaplı direniş odakları da oluşuyor gibi gözüküyor Panjshir Vadisi'nde ama uluslararası toplumunda tepkileriyle birlikte küresel jeopolitiğe etkilerine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun çekilmesinden sonra oluşan manzara nedir? Rusya liderinden Cuma günü Merkel'i ağırlamıştı Almanya şansölyesini. Ard arda açıklamalar da geldi. Özellikle radikal İslamcılığın Orta Asya'daki etkilerine dair, bunların engellenmesine dair uyarıları vardı. Tabii Amerika'dan, Çin'den pek çok haber var. Özellikle de 31 Ağustos'a dikkatler çevrilmiş durumda. 31 Ağustos itibariyle yabancı asker kalmaması gerekiyor. Böyle söz verilmişti ama Britanya'nın da baskılarıyla yarın toplanacak G7 zirvesinde Biden da yeşil ışık yakmış gibi gözüküyor. Tahliye operasyonunda biraz öteleme gibi bir tartışma başlığı açıldı. Taliban itiraz etti buna. Hemen yabancı güçlerin düşman işgalci görüleceğini söylediler. Tabii Türkiye'de bunlara dahil, NATO misyonu çerçevesinde Afganistan'da bulunuyor Ankara. Dolayısıyla Şanlı Bahadır Koç'la hem işin jeopolitiğine bakacağız hem de Türkiye'nin oradaki duruşuna bakacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 96.2, Ankara'dan pardon yanlış söylemeyeyim bir anda kafam karıştı frekanslar konusunda, evet, 97.8 İstanbul'dan, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaşacağım ama tweet atılmamış galiba henüz. Atılınca YouTube linkiyle beraber paylaşacağım sizinle. Diyelim Eksen'e başlayalım. Evet. Öncelikle kısa Covid notlarını her zaman olduğu gibi paylaşmak istiyorum. Dünya çapında 4,5 milyon civarında can kaybı var. 200 milyonu da aşmış vaka sayıları vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden 3. doz aşı uygulamalarının ertelenmesi gerektiği açıklaması geldi. Genel Sekreter yaptı açıklamayı. Bunu aslında son dönemde sık sık tekrarlıyorlar. Çünkü gelişmiş ülkeler nüfuslarını 1-2 doz aşıladılar. 3. doz, hatta bazı yerlerde 4. dozları da geçildi. Anlaşılan o ki sürekli aşı müptelası olacak insanlık bu gidişle. Böyle olacak. Tabii Gebreyesus nüfusun yalnızca %1'i ya da %2'sinin aşılandığı ülkeler bulunduğunu anımsattı ve bunlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Amerika'da neredeyse ortalama günlük 700 can kaybına oturmuş durumda. Kimi zaman artıyor, kimi zaman eksiliyor. Dün itibariyle 480 can kaybı açıkladılar. Tabii orada da 628 bini aşmış durumda can kayıplarının sayısı 37 milyon, 38 milyona yakın vaka var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ki aşılama konusunda gayet de başarılı olduklarını belirtmek gerekiyor. Amerikalıların nüfuslarının azımsanmayacak bir miktarında aşılamış durumdalar. Buna rağmen vaka sayısındaki artış pek çok ülkede de önlenemiyor, öyle diyelim. Aslında işte Britanya'da 20 binlerde vaka sayıları eksik olmuyor. Britanya'da bu konuda başarılı. Bu arada Brezilya'da, ki Amerika'nın ardından en çok can kaybının bulunduğu yer, 528-530 bine yakın can kaybı var. Bir kişi 6. doz aşısını yaptırırken yakalanmış. Akıl sıraları gibi değil. Tabii aşı olmama tartışmaları da var dünya çapında. Bu şahıs ismini de açıklamamışlar ama iki CoronaVac, bir AstraZeneca, iki BioNTech aşısı olmuş. Yetmemiş. 16 Ağustos'ta 6. dozunu vurdurmaya kalkarken yakalanmış. Elektronik sistem arızasından kaynaklanmış böyle bir dünyada vaka var. Belçika'da vaka sayıları artıyor ama Başbakan De Croo tedbirleri gevşetme kararı aldıklarını duyurdu. Artık kısıtlamalar falan yavaş yavaş kaldırılacak. Rusya'da 20 bin civarı yine vaka sayıları. Orada da toplamda 176 bin can kaybı var. 6 milyondan fazla, 7 milyona yakın da vaka sayısı var. İsrail bu işi iyi idare eden ülkeler arasındaydı. Yüz yüze eğitime başlıyorlar 1 Eylül'den itibaren. Test kitleri, tabii öğretmenler, aşılara da bakılacak elbette ama bir yandan da 7 tane hafta sonu 7 devlet hastanesinin başhekimleri gösteri yaptılar Batı Kudüs'te ve ekipmanımız yok artık Covid-19 hastalarını, yeni hastaları almayacağız diye hükümete res çektiler. Yeterli fonların ayrılmadığını söylüyorlar. Japonya'da da olimpiyatlardan çıkmıştı, paralimpik olimpiyatları öncesinde yerel yöneticiler hükümete OHAL ve tam kapanma çağrısı yaptılar Japonya'da. Belli yerlerde 13 eyalette kapanma kısıtlamalar var ama tüm Japonya'da yok. Suga yönetimi uygulamıyor bunu. Tabii 25 bin gibi vakalar var Japonya'da bu olimpiyatlar sonrası süreçte. Avustralya'da protesto gösterileri var. Kısıtlamalar yeniden devreye sokulmuştu. Yeni Zelanda'da da 35 yeni vaka devreye sokulmuş. Hemen belli günlerde en büyük kentlerde kısıtlamalara gitti Jacinda Ardern, kadın liderin ülkesinde Yeni Zelanda'da. Küba bu arada iki yerli üretim aşıya daha acil kullanım onayı vermiş. Soberana 02 ve Soberana Plus aşıları, titiz bir değerlendirme yaptık diyorlar. Küba tıbbının gelişmişliği Amerikan yaptırımları altında dahi olsa herkesin bildiği bir vaka. 11.2 milyon nüfusu var Küba'nın ve 12.3 milyon dozda aşı yapmış durumda Kübalılar. Türkiye'de 19.351 cumartesi açıklanan vaka sayısı, 232 can kaybıydı. Dün 18.622, 206 can kaybı. Türkiye'de de artık bu aşağı yukarı bu rakamlarda gidip geliniyor ve yoğun bakıma yatış sıralamasını açıklamış. Burada aşısızlar tabii en başta onlar geliyor. Bir de Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkıran'ın açıklaması var ki o da yoğun bakımlardaki doluluk oranının %70'e çıktığını söylemiş. Yeniden bir artış olduğu açık. Covid dünyasının felaketleriyle geçti yazın. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'de yangın ve sellerle yaşadık biz de. Grönland'daki buzulların zirvesine hafta sonu ilk kez yağmur yağmış olduğu haberi. Aslında 15 Ağustos'ta yağmış bu yağmur. 3216 metre yüksekliğinde bir bölge söz konusu. Ve kayıtlara geçen o bölgede ilk yağmur. Kutup bölgesi dünyanın geri kalanından 2 kat fazla ısınıyor. Yani 1 derecelik bir ısınma varsa onlar da 2 derece artıyor orada, o bölgede. Evet, sel felaketi Batı Karadeniz. Geçen hafta hakikaten çok feci görüntüler vardı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 82 olarak açıklandı AFAD tarafından. Bir de Artvin'de de hortum meydana gelmiş maalesef. Şavşat ilçesinde sağanağın ardından görülmüş ve 20 civarında evin çatıları uçmuş, ağaçlar köklerinden sökülmüş. Gerçekten meteoroloji yine Karadeniz bölgesi için yağış veriyor. Kaz Dağları'nda da orman yangını çıkmış gözüküyor. Kontrol altına almaya çalışıyorlar o bölgedeki yangını. Bu arada Antalya'da Akseki ve Manavgat orman yangınlarını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y. Kız arkadaşı ses kaydı almış. Benzinle döke döke yaka yaka gittim diye bir ifade ses kaydında. 1000 liraya nasıl olabiliyor diye insan hakikaten şaşkına uğruyor. Umarım etkin bir soruşturmayla ne olup bittiği ortaya çıkartılır. Ciğerlerimiz yandı çünkü. Evet, Amerika'da Tennessee eyaletinde seller var. 20 can kaybı, 50 kayıp var. Elektrik kesintisi yaşanıyor. New York'ta Henry kasırgası acil durum ilan ettiler. Ve Rhode Island bölgesinde 140 bin eve, haneye elektrik verilemez halde. Kasırga sezonu Amerika'da. Meksika körfezinde de Pemex petrol platformunda bir yangın çıktığı söyleniyor. Henüz sebebi tam belli değil. Ve son olarak geçen haftadan Haiti'deki deprem 2207'ye yükselmiş, can kaybı 14 Ağustos'ta meydana gelmiş, 7.2 şiddetinde bir deprem. Bütün bu Afganistan Taliban kargaşası altında kimse dönüp çok fazla Haiti'ye bakmadı. Enkazda insan arama çalışmaları devam ediyor ki uluslararası yardım da talep etmişlerdi. Evet. Efendim, küresel meselelere, uluslararası politikaya bakalım şimdi. Afganistan tabii baş gündemimiz. Afganistan'la yatıp kalkıyoruz, Taliban'la yatıp kalkıyoruz. Neler yaşanabileceğini öngörmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi de çok yakından etkiliyor. Çünkü hem Türk hükümeti Afganistan'da askeri bir rol oynamak istiyor. Hem Türkiye'de sığınmacı meselesi tartışılırken yeni bir göç olabilir mi diye tartışmalar var. Pek çok başlık var Afganistan'dan, özetleyeceğim. Taliban'ın ard arda açıklamaları vardı hafta sonunda. Devlet başkanı yurt dışına kaçmıştı, Eşref Gani. Ona ülkeye dönebilir, affediyoruz diye bir açıklama geldi Taliban'dan. Ama asıl belki dikkat çekici olan, birazdan aktaracağım diplomatik gelişmelerde, Biden'ın açıklamaları var. Boris Johnson'la, Britanya Başbakanı'yla görüşmesi var ve yarın da G7 zirvesinde gündem Afganistan olacak. Sanal zirve yapacaklar ve 31 Ağustos'a kadar çekilmeyi ve tahliye, artık çekilme tahliyeye dönüşmüş durumda bu arada. Bunu tamamlayamama durumu var ve rivayet o ki Boris Johnson Biden'a baskı yapıyor. Tam öyle mi anlayamadım. Biden'ın açıklamalarında da açıkçası buna bir göz kırpma var ama Taliban kırmızı çizgisini çekti. İşgal uzatılırsa sonuçları olur diye açıklama yaptılar. Doha'daki Taliban siyasi heyetinin sözcüsü Süheyl Şahin, son dönemde hep ismi anılıyor. Tahliyelerle ilgili hem Kabil Havaalanı'nda çok dramatik manzaralar var tabii. Bebeklerini işte Amerikan askerlerine verilenler, bir tanesi çok herkesin tepkisini çekmişti. Tedavi ihtiyacı varmış, sonra geri verilmiş annesine babasına. Ama onun dışında insanlar çılgın bir biçimde kaçmaya çalışıyorlar Taliban'dan. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin bu durumun aslında ekonomik göç olduğunu, yani korkudan falan kaçmadıklarını iddia etmiş. Yani tabii Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyenlerin olduğu da çok açık. Ama velhasıl bu tahliye bitecek gibi gözükmüyor. Çünkü havaalanına erişebilenler bir şekilde uçaklara binmeye çalışıyorlar. O da diyor ki 31 Ağustos'tan sonraya olmaz. Tahliyelere devam etmek istiyorlarsa, ek süre isterlerse yanıt hayır olacak demiş Taliban sözcüsü. Şimdi bir yandan da hani Taliban yönetiminin karakterine dair mesajlar veriyor. Kapı kapı dolaşıp hükümetle, daha önceki hükümetle çalışanların ele geçirildiği iddiaları yansıyordu. Karalama haber, yalan haber diye bir açıklama yapmış. Bir de kadınların örtündükleri müddetçe hak kayıpları olmaz, hayata katılabilecekler, eğitime katılabilecekler. Hicaplı değillerse hicaplı olacaklar diye kadınlara yaşam biçimi dayatmaya devam edeceklerini açıkça dile getirmiş. Ama öte yandan da çok kan döküldü, geçmişte kalsın, işte geleceğe odaklanalım filan gibi cümleler kuruyor. Bu arada Britanya'nın Sky News kanalına Afgan kadın yargıç Necla Eyyubi konuşmuş ve yakın zamanda kötü yemek pişirdi diye bir kadının ateşe verildiğini aktarmış. Yani tablo Taliban'ın çizdiği gibi mi değil mi tam olarak bilmediğimizi belirtelim. Bir yandan uyuşturucu müptelalarının gözaltına alındığı haberleri var. bazılarının da rehabilitasyona sokuldu. Taliban gelirlerinin önemli bir kısmını, neredeyse yarıdan fazlasını uyuşturucu satışından kazanıyor. Tabii içeride değil, yabancı ülkelere, dünyaya uyuşturucu pazarlanması Afganistan'ın en önemli sorunlarından bir tanesi. Şimdi böyle manzaralar çizilirken Abdülgani Birader, Baradar Birader, herhalde doğrusu Birader, ben daha önce yanlış telaffuz ettim. Hükümetin yapısını iki hafta içerisinde belirleyeceklerini söylüyor. Zaten İslam Emirliği ilan ediyorlar ve şeriat yönetimi olacak. Hükümetin bileşimine herkes odaklanmış durumda. Hafta sonu eski devlet başkanı Hamid Karzai, Abdullah Abdullah Uzlaşma Komitesi, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, üst düzey Taliban yetkilileriyle Kabil'de bunlar buluşmuşlar. Öncesinde de Taliban'la görüştükten sonra da Penşir'e geçiyorlar. Penşir Vadisi tabii Afganistan'ın gerçekten zorlu bir geçişi olan vadisi. Ahmet Şah Mesut'un, efsane komutanın ismiyle ünlü. Ve orada bir Şah Mesut'un oğlu Ahmet Mesut tarafından bir direnişin örgütlendiği haberleri hafta sonu çok arttı. Ve hatta El-Kaide'nin Taliban'ın bölgeye, Penşir bölgesine savaşçılarını, yüzlerce Taliban savaşçısını sevk ettiği yolunda bilgiler geldi. Penşir'e saldırmak için talimat bekliyorlar diye de haberler düştü. Bir yandan olumlu şeyler söylerken, Taliban mesajlar verirken, bir yandan da bütün ülke çapında kontrolü ele sağlamaya, kontrol altına almaya çalışıyor. Ahmet Şah Mesud'un da diyalog önerdiği söyleniyor bir yandan, ama bir yandan da Fransız filozof Bernard Henri Lévy aracılığıyla Twitter'dan onunla telefonda konuşmuş ve "Ben Şah Mesud'un oğluyum, teslimiyet benim sözlüğümde, lügatımda yok" diye bir ifade kullanmış. Direniş başladı diye de yorumlamış Lévy bu açıklamayı. Tabii Penşir Irmağı'nın orasını tutmak durumunda, içeride gerçekten direnişçiler varsa tam olarak ne olacak kimse henüz bilemiyor. Bir de Taliban sözcüsü aynı zamanda Muhammed Naim yapmış bu açıklamayı. El-Kaide Afganistan'da yok diye bir iddiada bulunmuş. Bizim de IŞİD da yok diye bir iddiada bulunmuş. Tabii El-Kaide gitmişken artık Afganistan'da kalmaya ne çıkarımız var diye Joe Biden da açıklama yaptı, Amerikan başkanı. Gitti mi gitmedi mi biraz karışık. El-Kaide Afganistan'da var mı yok mu karışık, Taliban yok diyor ama Anthony Blinken tam öyle söylemiyor. Böyle Amerikalılar biraz kendi politikalarını, kendi iç kamuoyularına da anlatabilmek için açıklamalarda yapıyorlar. Böyle bir resim var Penşir'de, ne olacak diye. Gerçekten bir direniş var mı, yok mu, zayıf mı, korunaklı bir bölge orayı koruyabilir mi? Taliban ne yapacak? Dünyaya çiçek böcek mesajları verirken Penşir'e saldıracaklar mı? Gibi pek çok soru var. Öte yandan da Süheyl Şahin, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabileceği görüşünü tekrarladı. Güney Kore'de hatta ekonomik işbirliği güçlendirme çağrısı yapmış. Uluslararası ittifaklar peşinde bir Taliban görüyoruz burada. Çin de tabii ılımlı politikaya devam etmesi gerektiğini yeni Afgan hükümetinin söyledi. En son Çin Dışişleri'nin açıklaması. Yarın bu konuya daha detaylı bakacağız. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da Afganistan'da barış için seferber olduğu yolunda da başlıklar var. Şimdi durum böyle. Tahliyeler devam ediyor. Tahliyeler, Amerikalılar, Pentagon hafta sonu 17 bin civarında insanın tahliye edildiğini duyurmuş durumda. 20 Afgan sivili de bu arada en az bütün bu tahliye kaosu sırasında hayatını yitirmiş durumda. Kabil Havaalanı'ndaki bu işleri Taliban'la işbirliği halinde yürütüyorlar. Bu arada hafta sonunda 3 sefer benim tespit ettiğim 379, 357 ve 229 Türk vatandaşı da Türkiye'ye tahliye edilip getirilmiş durumda. Ama buradan başka tartışma çıkıyor. Çünkü hem bir yandan aktarmalı olarak getirilen Afganlar var. Sadece işte Amerikalılar, Türkler vesaire değil. Bir de Afganlar var. Geçmiş Afganistan yönetimiyle çalışmış olanlar, gitmek isteyenler. Onlar nereye nasıl gidecek tartışması çıktı buralardan. Bir önemli nokta burada. İşte CNN'in en son bugün düşen haberi. Kabil havaalanı politikasını değiştiriyor artık diyorlar. Sadece NATO ülkelerinden kişiler ve yeşil kart sahipleri havaalanına girebilecek, yani tahliye edilmek üzere girebilecek, özel göçmen vizesi programına başvurması gerekecek diğer insanların. O zaman bu göçmen, yani vize alabilmek için nerede bekleyecekler sorusu doğuyor ortaya. Bir yandan mesela Amerikalılar bu işi organize etmiyor. Yani bir yandan kendi askerlerini ve kendi vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyorlar Batılıları, bir yandan da bununla karşı karşıyalar. Amerika aynı zamanda askerlerini konuşlandırmak için Kırgızistan'a başvuruda bulunmuş ama Kırgızistan ev sahipliği yapmayacağız diye reddetmiş vaziyette. Göçmenler konusunda da en çok Türkiye gündemine düşen Britanya'nın Savunma Bakanı Wallace'ın açıklamalarıydı. Bir makale Mail on Sunday'e yazmış kendisi. Burada işte tahliye edecek Afganlar için Pakistan ve Türkiye'de merkez kurmayı planladıkları belirtiliyor. Bunu tabii Britanya medyası yazdı. Makalesinde özel olarak kendisi Pakistan ve Türkiye diye belirtmiyor ama başka neresi olacak diye de gazeteciler bunu sorguluyorlar. Üçüncü ülkelerde bir çeşit kamplar mı kurulacak? Bu mu hedefleniyor? Bilemiyoruz ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu hemen Türkiye'den tepki gösterdi. Kimse bizim topraklarımıza bu usulle getirilemez diye bir tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri açıklama yaptı. Merkez kurulacağı haberleri Afgan mülteciler için doğru değil diye bir düzeltme geçti. Zaten böyle bir talep iletilse bile kabul etmeyiz dediler. Ve bugün İletişim Bakanı Fahrettin Altun da bu makaleyle ilgili, Türkiye'yle ilgili bir ifade yok zaten burada diye vurgulu bir açıklama yaptı, çarpıtmalardan bahsetti. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri mesela geçici olarak Afganları kabul edecek ama bu tabii nereye ne şekle bürünecek bilmiyoruz. Çünkü sizin ülkenize geliyorlar, biliyoruz Suriyeli sığınmacılar konusunda da aynı şey geçerli olmuştu. Gitmek istiyorlar, burada bekletiliyorlar belli bir süre ama sonra Batılılar seçiyorlar işlerine yarayanları. Dolayısıyla aynı şekilde yaramayanlar ne olacak? Başka ülkelere, Afganistan'a geri mi gönderilecek? Gibi gibi pek çok soru buradan doğuyor efendim. Buralarda nereye varılacak henüz bilmiyoruz. Evet, böyle Biden'ın açıklamaları, El-Kaide'nin yok edildiği zaten, Bin Laden'in öldürüldüğü, Amerikan kamuoyunu ikna etmek için ard arda Biden açıklamalar yaptı. Çok sayıda ülkenin lideriyle beraber çalışıyoruz, bu kadar insanı tahliye etmek zor iş diye açıklamalar yaptı. Başka çare yoktu dedi, başka yolu yoktu Afganistan'dan ayrılabilmemizin. Dolayısıyla biz bu işi böyle yürüttük dedi. Şimdi Amerikan Başkanı'nın bir başka vurgu açıklamasındaki dikkat çekici unsur, Taliban'a gerek duyulursa yaptırım uygulayacağı. Yani biraz bakacağız Taliban ne yapacak, ona göre ekonomik bir yaptırım uygulayıp zaten yoksul Afganistan'da Taliban yönetimini zorlaştırma kanallarını açık tutmak istediği anlaşılıyor. Biden yönetiminin bir yandan bunlar yapılırken. Trump tabii Joe Biden'ı yine eleştirmeye devam etti. En büyük dış politika utancı dedi. Ben olsaydım böyle çekilme olmazdı. Bir de Amerikan teçhizatı, modern teçhizatı da Taliban'a kalmış durumda tabii. Bu açıdan hakikaten hiç bunun bu kadar gürültü koparmaması Amerika'da enteresan. Trump başkan olsaydı ortalık birbirine girmişti bence. Trump da böyle çıkışmış. Pompeo eski Dışişleri Bakanı da aynı şekilde Amerikan zayıflığı, Obama dönemindeki Amerikan zayıflığına geri dönüldüğünü ve bütün bunlarda tabii Taliban'a yalvarır bir resim oluştuğunu ve bütün bunların işte Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi güçlendirdiğini söylemiş efendim. Şimdi tahliye meselesi, ertelenmesi meselesi en büyük tartışma olacak herhalde önümüzdeki günlerde. Boris Johnson çünkü Biden'la görüşüp bu konuyu gündeme getirdiği söyleniyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Taliban'la siyasi temasımız yok, tanımıyoruz Taliban'ı, tanımayacağız diye vurgulu açıklamalar yaptı. Hafta sonuna Putin-Merkel görüşmesiyle de girdik. Cuma günü ben aktarmıştım size ama tabii içeriği yoktu, akşamüstüydü görüşme. Merkel açıkça Afganistan'da ulus inşasında başarısız olduklarını söyledi. Taliban'ın da artık bir gerçeklik olduğunu dile getirdi. Tabii Putin'le Donbas'tı, Libya'ydı, pek çok başlıkta görüşmeler yürüttüler. Putin'in de açıklamaları vardı. Afganistan'ın dağılmasını önleme temalıydı ama daha önemlisi Putin'in vurgusu, teröristlerin sığınmacı kılıfı altında komşu ülkelerin topraklarına sızmasını önlemek gerekiyor dedi Rusya lideri. Öyle kontrolsüz sığınmacı akınının kabul edilemez olduğunu, Orta Asya Cumhuriyetlerinde tabii İslamcı militanlık dikkat çekici bir sıkıntılı bir başlık. Pek çok konu konuştular tabii Merkel'le. En başta Kuzey Akım 2 hattı tamamlanmak üzere, Amerika'nın son dakika engelleme çabalarına rağmen. Ukrayna'da aynı şekilde Ukrayna'yı ziyaret ediyor Angela Merkel. Minsk anlaşmalarının alternatifi yok deniliyor ama zaten Kiev uygulamadı Minsk anlaşmalarını, Donbas'ta sorunu çözmek bağlamında. Afganistan'da bugün kolektif güvenlik anlaşması örgütünün de toplantısında Putin yine tekrarladı. Sığınmacıların içeri alınacak sığınmacıların kim olduğunu nereden bileceğiz dedi. En önemli sorun Rusya açısından böylesine bir kontrolsüz sığınmacı akışının, militan sızmasına da geçit verecek bir sığınmacı akışının engellenmesi, öyle anlaşılıyor. Orta Asya'da Afganistan kaosunun yayılmasını birincil kaygı konusu olarak nitelendirdi. Birleşik Rusya Partisi, Rusya'da seçimler yaklaşıyor. Onun toplantısında da, yani hem Merkel'le görüşmede ortak basın toplantısında tekrarladı, hem partisiyle ilgili toplantıda da aynı şeyi tekrarladı. Rusya Taliban'ın sözlerini tutmasını istiyor. Yani radikal İslamcılığın saçılacağı bir istikrarsızlık ortamı yaratılmaması en büyük önceliği gibi gözüküyor. Sergey Lavrov da bu işi tekrarladı. Hatta Panjshir'le ilgili, vadiyle ilgili direniş örgütleniyor gibi bir görüntü var demiştim size. Bu konuda Rusya'dan da Taliban'ın isyancılarla anlaşma teklifi Rusya aracılığıyla yolladığı iddiaları da gündeme getirilmiş durumda efendim. Evet, Türkiye tabii Kabil'de tahliye operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki misyonda görevli etkin olduğu anlaşıldı. NATO hafta sonu teşekkür etti. Stoltenberg Genel Sekreter Türkiye'ye, Britanya ve Amerika'ya bu konuda tahliyeleri kolaylaştırma konusunda teşekkür etti. Sıkı bir diplomasi vardı hafta sonunda Türkiye açısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le Afganistan'daki gelişmeleri konuştu. Vladimir Putin'le Rusya lideriyle gelişmeleri konuştu. Charles Michel'le, Boris Johnson'la gelişmeleri konuştu. Erdoğan'ın odağında aslında bir yandan Kabil Havalimanı'nın havaalanının işletilmesi, bu başlıkla aktarılıyor, vardı. Bir yandan da Türkiye'ye sığınmacı akınının engellenmesi, genel mesajları bu yöndeydi. Biz bu sorumluluğu işletebiliriz. Yani tabii bunu niye Merkel'e söylüyor, Taliban'a söylemek gerekiyor bunu, çünkü Taliban herkes çekilecek diyor. Ama tabii Türkiye'deki en büyük tartışma da göçmen tartışması. 5 milyon sığınmacıyı misafir ediyor Türkiye, daha fazlasını alamayız mesajlarını hem Merkel'e hem Putin'e, Putin'e ekstradan yumuşak geçiş temenni ediyoruz, Taliban'la diyalog kanalları açık tutulmalı gibi mesajları oldu. Boris Johnson'la da aynı şekilde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin devreye girmesi gerektiğini vurgulamış. Charles Michel'le de aynı şekilde ilave göç yükünü Türkiye kaldıramaz diyor Cumhurbaşkanı. Ama yani açık sınır politikasıyla zaten göç meselesi bu hale getirildi. Neyse, şimdi herhalde bundan sonra açık sınır politikası uygulanmaz diye anlıyoruz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından. Zaten Yunanistan alarm durumunda, 40 kilometrelik çelik duvar Yunanistan'dan örülmüş vaziyette, sınır gözetleniyor. Böyle bir düzensiz göç konusuyla ilgili bugün Cumhurbaşkanı yine yoğun bir diplomasi yürütüyoruz dedi. Tabii Afganistan dinmeden bu düzensiz göç nasıl engellenecek bilmiyoruz. Evet, vaktim azalıyor. Şimdi Amerika-Rusya ilişkilerine dair de başlıklar var. En öne çıkan başlıkta Kırım Platformu bugün Kiev'de Ukrayna'nın girişimiyle 44 ülke katılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu toplantıda ve bu konuda Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, açıklama yapmıştı. Batı'nın Ukrayna hükümetinin neonazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı hain diye nitelendirdi Kırım Platformu toplantısını. Kırım'ın aydınları, yazarları Türkiye'yi uyaran bir mektup yayınlamışlardı. Ben size aktarmıştım. Rusya, Kırım Platformu'nun arkasında İngiliz istihbaratının bulunduğu görüşünü dile getiriyor. Ve Rusya Dışişleri de katılan ülkeleri not ediyoruz diye bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu arada platform toplantısına katılmak üzere Kiev'e gitti. Rusya'nın dostane olmayan bir etkinlik dediği toplantıya katılan Dışişleri Bakanı zirve öncesi soruları yanıtlarken şöyle demiş: biz Kırım'ın illegal işgalini hiç tanımadık. Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü desteklediğini yinelemiş, sürekli vurguluyoruz demiş. Rusya'da not alıyor efendim. Evet, bu arada Rusya askeri ihracat şirketi Rosoboron Export'un genel direktörünün de açıklamaları var, Alexander Miheyev'in. S-400 anlaşması ikinci parti için yakında imzalanacak diye bir açıklama. 4 S-400 bataryası satın almıştı Türkiye ve Amerika ile ilişkilerini olumsuz etkilemişti. Açıkça Türkiye'de bunları aktif hale getirememişti. Şimdi tekrardan ikinci bir anlaşma olabileceğine dair açıklama. Güney Kıbrıs Anastasiadis hükümeti, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyan yetkililerin, ki aralarında Ersin Tatar da var, pasaportlarını iptal etti diye bir iddia ortalıkta dolaşıyor. Cumhurbaşkanı 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a gitmişti. Maraş'ın, kapalı Maraş'ın açılması dair çok sert iki devletli mesajlar vermişti. Ve Anastasiadis hükümetinin de bu kararının buna bir yanıt olduğu öne sürülüyor efendim. Evet, ve Orta Doğu'dan belki birkaç başlık aktararak tamamlayabilirim. Lübnan'da akaryakıt sübvansiyonu, akaryakıt krizi devam ediyor. Hizbullah bu konuda İran'dan gemilerle enerji ihtiyacının, Lübnan'ın karşılanması için kolları sıvamış durumda. Rivayet o ki bir gemi yola çıktı ama denizlerde bir kovalamaca yaşanıyor. Böyle Venezuela'da da olmuştu. İran petrolü Venezuela'ya giderken de yaşanmıştı. Şimdi burada da olacak mı bilmiyoruz. Hatta ikinci gemi de yola çıkacak diye Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri, açıklama yaptı. Bu arada Amerikalılar Lübnan'ın bu akaryakıt krizi karşısında dikkatlerin İran'a çevrilmesinden sonra harekete geçti Amerikan Büyükelçisi ve enteresan bir biçimde Suriye topraklarını da kullanarak Ürdün, Mısır'dan Lübnan'a enerji sağlanacağını açıkladılar. Bayağı bir enerji kapışması yaşanıyor, bu konuya da ayrıca daha detaylı bakmak gerekiyor ama Lübnan'daki kriz gerçekten çok vahim boyutlarda. İnsanlar yakıtsız, elektriksiz durumdalar ve bunun üzerinden de müthiş bir kapışma yaşanıyor. Son olarak İran'da İbrahim Reisi hükümeti mecliste görüşmeye başlandı, kabinesi başlanıyor daha doğrusu, bir hafta sürecek. Dışişleri Bakanı da yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian artık bakanlık, İran Dışişleri Bakanlığı sadece nükleer anlaşmanın yürütüldüğü bir bakanlık olmayacak demiş. Asya ve diğer ülkelerle ilişkilere de öncelik vereceğiz diye bir açıklama yapmış. Tabii bu arada Viyana'da görüşmeler devam ediyor. Onu da devam ettireceklerini söylemiş. Tabii sonuç falan da çıkmadı. Amerika 2015 nükleer anlaşmasına geride dönmedi. Ama muhafazakar İbrahim Reisi hükümeti ne yapacak, hep beraber göreceğiz efendim. Evet, bir ara verelim, nefes alalım. King Graham'dan The Last Waltz'ı dinleyelim. Kulaklarımızın bası birazcık alınsın. Az sonra Bahadır Koç'la konuşacağız. Afganistan'ı, Taliban'ı, jeopolitik konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı Bahadır Koç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Bahadır Bey. Şimdi bir haftadır Afganistan'ı konuşuyoruz. Kaçınılmaz olarak bütün dünya Taliban iktidarını, ülkede Taliban iktidarının nasıl kurulacağını, yeniden uluslararası ilişkilerde bu sefer geçmişteki 90'lardaki gibi işte çağ dışı bir terör örgütü Taliban değil de onun yerini uluslararası ilişkiler tesis eden, tanınan bir Taliban'ın alıp almayacağını herkes konuşuyor ama ciddi bir tabii kaos manzaraları var. Hala tahliyeler devam ediyor. Kaçmaya çalışan Afganlar var. Amerikalılar kendi vatandaşlarını, Batılılar kendi vatandaşlarını çıkartmaya çalışıyorlar. Türkiye var. Çok karışık bir tablo var. Bir yandan siyasi hesaplar var. Çok acayip bir tablo oluştu. 31'inde de bitmesi gerekiyor. Şimdi işte belki biraz daha sarkacak. Taliban izin verecek mi diye tartışılıyor. Şunu soracağım. Afganistan Savaşı bitti mi aslında? 20 yıldır konuştuğumuz. Biraz böyle bütün bu gelişmeler ışığında jeopolitik resme baktığınız zaman siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri? Önce onu sorarak başlayayım.
Valla Batılıların dahil olduğu, direkt dahil olduğu savaş bitti veya bitmek üzere diyebiliriz. Hı hı. Tabii hı hı. Bu tahliye sırasında hani büyük bir rehine krizi olur, oradan kalkan hı. uçakları vururlar falan hı. böyle şey. Veya kim vurdu da büyük bir bomba patlar, kim belli değil, o zaman işler değişebilir. Ama hı. onlar olmazsa yani hı. belki 31 Ağustos'tan sonra sarkabilir dediğiniz gibi. Ama o da hı hı. yeterince adamı toplayamadıkları, yani o operasyonu bitiremedikleri için, yoksa orada kalmak için yer bahane hı. arıyor değiller.
Yani Taliban ilk tavizi buradan verebilir mi? Çünkü kırmızı çizgimiz, yani 31'inden sonra kimse kalmayacak diyorlar. Anlaşabilirler mi ilk taviz yani olarak?
Anlaşabilirler ama hani kafana göre de uzatamazsın, gel benimle anlaş demek istiyor olabilir. Yani bunun hı. bir oluru vardır. 3 gün, 5 gün, 1 hafta hı. belki onlara... Hı hı. Biraz belki mırın kırın ettikten sonra izin vereceğini zannediyorum. Çünkü hı hı, o da şimdi tam ülkeyi ele geçirmişken tekrar Amerika'yla yeni bir kavgaya girmek istemez muhtemelen. Yani o anlamda savaşın bittiğini söyleyebiliriz. Tabii içeride hani sizin de bahsettiğiniz gibi evet. muhalifler bir yerde toplanıp onun da kısa vadede olacağını pek zannetmiyorum. Yani onlar orada. Taliban da onların üzerine belli bir güç gönderdi. Sizin de söylediğiniz gibi.
Evet.
Bence onlar bir parça erken çıkmış olabilir. Çünkü Amerika daha burada insanları varken onlara bir destek veremez. Rusya ve Çin'in de şu anda Taliban'la iş yapmaya kendilerini hazırladıkları görülüyor. Tabii Taliban'a %100 de güvenmiyorlar. Onlar evet. da belki ellerinde öyle bir koz olsun isteyebilirler ama şu aşamada onların da oraya bir destek verme ihtimali yoka yakın, sıfıra yakın. Hı-hı. Yani o... Ama o orta vadede, yani orta vadeden kastım belki 6 ay evet, ve daha ötesinde evet. olabilir bir şey. Şimdi Taliban ülkeye tamamen hakim olabilecek mi? Ekonomi ne olacak? Şimdi mesela bütün o Afgan ekonomisinin önemli bir kısmı Batı yabancı etkisindeydi veya yabancı kaynaklı. Oradaki yardım evet. kuruluşları, Amerikan ordusu, şu onlarla beraber çalışanlar, budur budur. Bunların hepsi şimdi büyük ihtimalle gidecek. Hı-hı. O Taliban hı-hı. o ekonomiyi nasıl döndürecek? Mesela hı-hı. Batı'daki paraları bloke edildi. Belki hı-hı. önümüzdeki dönemde, hatta şu anda bile gizli görüşmeler yapıldı herhalde kesin. Onun bir parçası olabilir.
Evet.
O paralar 9 milyar dolar Afganistan için, yani Türkiye için bile önemli bir para. Afganistan için çok çok daha önemli.
Evet. Peki. Şunu soracağım. Buyurun. Daha önemli bir şey diyecektiniz. Sözünüzü kestim. Biraz işin Amerika neden bu işi yaptı? NATO neden bu işi yaptı kısmını sormak istiyorum size. Yani ne işine yarıyor? Taliban'ın meşru, yani sonuçta çekip gittiler. Biz artık kalmak istemiyoruz, çok pahalıya patladı dediler. Ama bir Asya jeopolitiğini değerlendirme biçimi var Biden yönetiminin. Bugüne kadar verdikleri mesajlardan okuduğumuz bir şey bu. Yani bizi uydurmuyoruz, kendilerinin verdikleri mesajlar. Özellikle de Amerikan askeri bütçesinde bir azalma yok. Tamamen Çin'e odaklanma, yoğunlukta Rusya'nın üzerine gitme de büyük güç rekabeti bağlamında. Neden birdenbire böyle elimizde 20 yıl sonra, 20 yıldır da devam eden bir şeydi?
Ama işte 20 yıl niye terk edip... Uzun. 20 yıl yeterince uzun değil mi? Yani 20
Yo, bence baştan uzun da. Baştan uzun ama bunun arkasındaki stratejik akla baktığımız zaman ne gördüğünüzü merak ediyorum.
Yani şimdi sizin dediğiniz zaten Çin, o açık. Yani Çin'e odaklanma ihtiyacı var. Onun dışında hani bir tür komplo teorisi, tamamen elimizin tersiyle itmemeliyiz ama emin değilim. Yani biz buradan çekilelim. Burası Çin'le Rusya'nın, İran'ın problemi olsun. Olabilir, bilmiyorum. Yani bunu hemen hayır diyemem. Bu bir teori olarak bence bir rafta bunu tutmamız lazım. Bir de burada başarılı olamıyoruz. Yani mesela şimdi Amerika Almanya'da, Japonya'da 75 yıldır var ama orada hani bir şey yok. Orada bir başarı var. Burada bir başarı da yok. Yani orada kurumları kuramıyorsun, orayı uluslaştıramamışsın. Sen çekilince işte belki 3 ay 6 ayda çökeceği düşünülüyordu. Sen daha gitmeden çöktün. Yani tamamen kağıttan bir iskambil kağıdından bir kuleymiş orası. Ve şimdi Biden'a gelirsek, Biden ta 2009'da Obama Afganistan'a ne yapacağız, asker gönderelim mi, çok adam mı gönderelim diye aylarca yüzlerce toplantı yaptılar. Onların hepsinde en minimal askeri tutma yanlısı olan isim Biden'dı. Ama o zaman kabul ettiremedi. Yani bugünlük bir şeyi kararı da değil Biden'ın. Bu en az 15 yıllık bir geçmişi var. Burada kalmak anlamlı değil. Burası önemli değil. Bu kadar paraya, cana, şuna buna değmez.
Ama ulus inşası olmak... yapıyoruz diye videoları da çıktı buna paralel olarak. Yani
o,
öyle bir
o daha hedefim. Önce galiba. O bundan daha önce. Yani işgalden kısa bir süre sonra bildiğim kadarıyla. Şimdiki söyledikleriyle çelişen çok eski demeçleri var. Tabii 50 yıldır siyasette olan bir insanın zaman zaman, hani ben Biden avukatı da değilim de.
Yok estağfurullah.
Şey tabii. Diyorum. Ama yani belli bir sürekliliği var kendi kafasında. O zaman da mesela Obama adamlarıyla falan çok tartıştı. Onlara kabul ettiremedi. Yani Çin'e odaklanma var. Şimdi burada bir soru şu. Buradan sizin de dediğiniz gibi böyle paldır küldür başarısız bir şekilde çekilmenin Amerika'nın inandırıcılığına etkisi ne? Burada iki farklı görüş var. Birisi diyor ki bundan sonra bize kimse inanmaz. Hadi gelin şuraya gidelim deyince sen kendin git der. Veya bir yerde yerel müttefik bulduğun zaman abi sen yarın beni ortada bırakırsın derler diyen bir kötümser grup var. İkinci grupta burası başarısız bir projeydi. Başarısız projeye yeni para atmak mantıklı mı, rasyonel mi? Hatta başkaları der ki bak Amerika 20 yıl saçmaladı ama en sonunda doğruyu buldu derler. Yani yanlıştan dönmenin mali... bir bazı yan etkileri olabilir, olumsuz ama sonuçta doğrudur bu karar ve millet de bunu görür diyenler de var. Daha çok realistler zaten. Stephen Walt gibi isimler Amerika'da biliyorsunuz. İkinci problem yani bu güvenilirlik. İkinci şey beceri. Yani Amerika sadece dış politikada da değil, koronadan ekonomik krizlere, işte Trump kongre basılıyor falan, artık sürekli Amerika'dan duyduğumuz şeyler başarısızlık, skandal, çatışma, kutuplaşma, girdiği hiçbir yerde başarılı olamıyor. Yani bu bence bu da çok önemli. Yani bu kadar artık başarısızlık Amerika için norm haline geldi. Trend haline. Yani başarılı olursa enteresan olur. Bu da bu kadar büyük insani, maddi kaynakları olan bir ülke için soru işareti. Niye başarısız oluyor? Yani Amerika'nın mayasında mı kötü bir şey var? Yanlış işlere mi giriyor? Yanlış metotlar mı seçiyor? Amerika'nın kendisinin bile beceremeyeceği kadar kendine büyük hedefler mi koyuyor?
Mesela birçok Biden liderliği geri getiriyorum diye ama soyundu bu işlere. İlk getirdiği şey Afganistan kaosu oldu gibi gözüküyor. Amerika açısından söylüyorum tabii.
Yani doğru bir karar ama yeterince iyi hazırlığı yapılmamış, olumsuz ihtimaller değerlendirilmemiş. Mesela kendisi gitmiş bu olaylar olurken gidiyor yaz tatilinde şeyde kır evinde. Mesela bunlar onların da bunu beklemediğini, onların beklediğinden de çok hızlı olduğunu yani zaten biliyoruz da, bir başka örneği. Bir de şu var ama Bu konuda 36 tane Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapılmış. Şimdi 36 tane bütün Amerika'nın bütün kurumlarının en üst düzey adamlarının, en iyi uzmanlarının olduğu yerde toplantı yapıp bu kaos yaşanıyorsa, ama şunu ben bir de, yani burada bir, bu da garip. Yani garip derken demek ki o oradaki insanlar, oradaki süreçlerde problem var belki. Ama şunu da kabul edelim. Yani burada da bir açma, bu işte bir zorluk var. Ben çekileceğim, hadi siz hemen hazırlanın, sizi götüreyim dediğin zaman o insanlar panik oluyorlar. Yani hem o sıradaki Afgan hükümetinin altından şeyi çekmiş oluyorsun. Bütün Afgan ordusunun lojistiği yabancı kontraktörlerin elinde. Onları aldığın zaman Afgan ordusu savaşamıyor. Bütün adamın yiyeceği bilmem nesi silahını hazırlayan, onun önüne koyanlar yabancı şirketler anladığım kadarıyla.
Özelleşmiş Amerikan ordusu. Zaman,
yani belki 3-6 ay gerçekten dayanabilecekken onları çekince bu süreçte yani doğru bir karar, uygulama yanlış. Hazırlık yeterince yapılmamış. Şimdi Çin konusuna dönelim. Yani Çin mesela, şimdi Amerika gitti. Çin ve Rusya'nın Taliban'la yumuşak denebilecek bir ilişkisi var şu anda. Tabii yarın ne olur bilmiyoruz. Çin geldi buraya, yatırım yaptı, hastane yaptı, bilmem ne yaptı, işlem yarattı. Bir anda, tırnak içinde söylüyorum, Afganistan'ı uçurdu. Bu olmayacak bir şey değil. O zaman dünya bakıp buna bakıp ne diyecek? 20 yıl 2 trilyon harcadın, ülkeyi yıktın. Çin geldi 5 yılda fabrika yaptı, bilmem ne yaptı, uçurdu. Yani bu olmayacak bir şey değil. Olabilir eğer güvenlik ortamı olursa. Bunun yani mesela bu şeye benziyor. Yani koronada sözde Çin'den çıktı, değil mi? Ve orada ölenlerle Amerika'da ölenlerin kıyasladığında bir uçurum var. Tabii o rakamların doğruluğu hakkında soru işareti olabilir ama yani Çin başarılı, Çin planlı, Çin organize, Çin gittiği yere de katkıda bulunuyor. Soru işaretleri yok değilse de. Amerika'da gittiği yeri bombalıyor, işte adamları yığıyor, yolsuzluk yaratıyor. Bu yani bu liste uzarsa yarın insanlar bakar, abi Çin böyle, Amerika böyle. Çin daha iyi der insanlar. Yani bu sadece diktatörler, Çin yanlısı falanın ötesine geçer. Yani normal kamuoyları da Çin'e olan sempatisi, Çin'in albenisi, bunlar artabilir. Yani hani jeopolitik şeyleri sordunuz ya, sonuçları, olası sonuçları. Çünkü yani bu kadar fakir bir ülkede, yani belki biraz fantezi ama, aile başına $500 versen 20 yıl boyunca hesapladım $600 milyar yapıyor. Aile, yani $500 Afganistan standartında çok büyük bir para, değil mi? Sen bundan daha fazla para harcamışsın. Bunun 3 katından fazla para harcamışsın. 2 trilyona yakın, ki yani ayrıntıya girmeyeyim ama o paranın 2 trilyonun içinde orada savaşmış adamlara ölünceye kadar ödeyeceğim para yok mesela. Yani önümüzdeki 20-30 yıl boyunca daha direkt harcamalar var. Bu kadar para harcayıp ortada hiçbir şey yok. Yani kağıt çektiğin anda bütün kule yıkılıyor.
Evet.
Hani ben Amerikan aleyhtarlığı, Amerika'yı hani bulduk zayıf anında geçirelim diye söylemiyorum da bu projenin, yani Amerika'nın şeyinde bir problem var. Hani buradan bir de Amerika'nın içine kısaca atlayalım. Bu 2 trilyonun büyük ihtimalle %80-90 yine zaten Amerika'ya gitti. Amerikan
işte şirketi, ben de onu diyecektim. Asıl kazanan onlar oluyor oradan, Afganlar değil
yani
efendim.
Yani Amerika'nın halkından vergileri topluyorsun, belli küçük bir gruba onu veriyorsun. Orada da ölen çocuklar da Amerika'nın ortasından, işte fakir, eğitimsiz veya askere oradan belki bir eğitim alırım diye giren, başka pek şansı olmayan, çoğunluğu tabii, hepsi değil ama insanlar, o çocuklar ölüyor veya oralarda dağların başında ne yaptıklarını anlamadan oralara buralara gönderiyorsun. O sırada hani belki çok komplovari bir yorum gibi gelebilir bazı kulaklara.
Yok, hayır.
Bunun matematiği var. Bütün o silah şirketleri, lojistik şirketleri, orayla iş yapanlar, o think tankler bütün bu projeden beslendiler. Yani bu
Peki,
uydurma bir şey değil.
Değil tabii. Peki Türkiye'ye gelelim buradan. Bir 4 dakikam kaldı çünkü hızla geçmek istiyorum. Şimdi Amerikalılarla Türkiye yönetimi, hükümeti bu hızlı kontrol olmadan önce Kabil Havaalanı'nı almak için konuştu bir çeşit. Yani siz çekiliyorsanız biz burayı dizayn veririz, güvenliği sağlarız, işte diplomatik misyonlar, işler olur şeklinde. Türkiye neden?
Vallahi benim yani, aklım yatmıyor açıkçası. Yani 3 ay önce de yatmıyordu, şimdi de yatmıyor. bu kadar bedeli, riski, belirsiz olan bir projeye atlamak yani benim anlayabileceğim bir şey değil. Yani buradan Amerika ile aramızı düzeltiriz. Onun bile psikolojik sorunu var. Şu, Amerika bize hani sizin programlarınızda da çok konuşulmuştur. FETÖ ve PKK başta olmak üzere çok önemli iki kazık atmış bir ülke. Buradan Amerika ile bütün bağları koparalım falan anlamında söylemiyorum bunu. Ama sana bu kadar kazık atmış ve sen de bunu şikayet ettin bir ülkeye şimdi yaranmak için taklalar atmak yani pratik anlamda da doğru değil. Yani sırf görüntü zaten bence yanlış. O zaman Amerika şunu der. Ya biz bu Türkleri istediğimizi yapalım. Sonra bunlar yine gelip bizim peşimizden koşuyor. Bu bir dış politikada karşıdaki aktöre verilebilecek herhalde en kötü sinyal budur.
Peki yani Bahadır Bey. Evet, buyurun. Bahadır Bey, şimdi Taliban bugün tekrarladı 31 Ağustos'tan sonra kimse kalmayacak diye ve Türkiye de bunun içerisinde. Fakat evet. Cumhurbaşkanı yine Kabil Havaalanı'nın işletmesi diye sunuyor.
Bu bir saplantı bence.
Ne gibi bir çıkar bekleniyor peki burada? Yani Türkiye'ye nasıl bir fayda geleceği umuluyor bu
yani şeyden? Dünyaya diyecek ki bakın burada havaalanı var. Sizin elçilikleriniz burada kalmaya devam ediyor. Benim sayemde ben bu havaalanını işletiyorum. Ben faydalı bir ülkeyim. Beni öyle itip kalkmayın. Hani mesajı ver. Ama yani karşı taraf bunu şimdi senin sırtını okşar, aferin, sağ ol, teşekkür ederim, büyüksün der ama bu onun Türkiye'ye yönelik genel yönelimini değiştireceğine dair bir şey yok. Bir de bir parantez açayım. Süremiz azaldı herhalde. Benim şöyle
evet,
bir endişem var.
Toparlarsanız.
Ama şimdi hani dedik ya müttefikleri bırakıp satıyor gidiyor görüntüsü var. Amerikalılar da hayır biz aslında bırakıp gitmiyoruz demek isteyeceklerdir bundan sonra dünyanın geri kalanında. Mesela Suriye'de PKK'ya bakın PKK bizde sadık. Bizim işimizi gördü. Biz hala onu koruyoruz. Deme yani şeyleri daha da artabilir. Anladın mı? Belki arada 3-5 bin kilometre mesafe var. Bize bir olumsuz yansıması bu olacak. Hadi Kabil Havaalanı'nı işletiyorsun diye PKK'yı bırakacağını umuyor muyuz? Var mı öyle bir şey? Veya orada bir esneme olacak mı? Zannetmiyorum. Yani bu
evet.
Bir de şu var. Yani bu kadar oraya işleteceksen bile buna bu kadar istekli görünmek doğru değil. Adam istemiyorum diyor. 3 defa dedi. Yani sen git gel ülkene. O orayı işletemesin. Sonra desin ki ya bir dakika yardıma ihtiyacım var. Türkiye bunu istiyordu. Abi gel lütfen pardon seni ben yanlış anlamışım. Gel burada o zaman olabilir mesela. Onun bile dolu riskleri var. Şimdi bu havaalanında yaşanan olayları çok uzattım ama bir cümle söyleyip bitireyim.
Tabii.
Bu olayların Amerika'nın kendi adamlarını askerlerini dışarı çıkardıktan sonra havaalanının kontrolü bize geçtikten sonra olma ihtimali yok muydu? Veya olamaz mı bundan sonra? Adam çünkü oradaki herkesi götürmeyecek. Oradaki gitmek isteyen Afganları götüremeyecek. Orada hala kalacak. Yarın bizim orada 500 tane askerimiz binlerce, on binlerce Afganlı direkli duvarları yıkıp içeri girdiğinde ne yapacak onlara? Yani böyle bir şey olamaz diyebiliyor muyuz? Umabilir miyiz böyle bir şeyi? Evet. Yani bu bizim 500 askerle üstünden yani çok daha büyük askerle de kalkabileceğimiz bir olay değil. Çok riskli bir olay. Olmaya da bilir. Bunlar, bu kötü ihtimallerin ama olma ihtimali hiç de az değil. Bu kadar riske, belaya bulaşmakta istekli olmak yani rasyonel değil.
Peki.
Hiç rasyonel değil. Sadece ben 3 ay önce ağzımdan böyle bir şey çıktı. İnat ediyorum yapacağım demektir. Bu benim kafam. Benim anlayabildiğim kadarıyla.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Biraz süremi açtım onun için. Çok teşekkürler değerlendirme için. Çok
sağ olun. İyi günler. Sağ olun.
Evet, Şanlı Bahadır Koç'la konuştuk efendim. Müzik en azından biraz tıngırdatabileceğiz galiba. Suat Massi'den Rani Rayha'yla veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
صفحة جديدة بني ريحة ومن ولي ومات شوف خيالي غدوة نهاجر لبلاد بعيدات فكر واش كنت نقول لك بلكن روح تخدم لك غدوة نقلب صفحة جديدة ما عشت كما حبيت أحيا
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.